İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 10. kaset A yüzü. Sayfa 194. Şekilde görebileceğiniz gibi listedeki son kelimelerin hatırlanması yönünden saniyede bir veya iki saniyede bir verme pek farklılık yaratmamıştır. Çünkü listedeki son kelimeler, kelimelerin demeye veriliş hızları ne olursa olsun kendilerinden sonra fazla kelime gelmediğinden tekrar edilme olanağı bulurlar. Sayfa 196. Daha önce tartıştığımız deneysel ve klinik sonuçlara şimdi sözünü ettiğimiz gözlemler de eklenince ikili bellek kuramının geçerliliğini kabul etmek zorunda kalırız. Ne var ki bilim adamları belirli bir görüşü ya da kuramı kolay kolay kabul etmezler. Sürekli yeni açıklama tarzlarının, yeni yaklaşımların peşinde koşarlar. Bellek kuramında da durum böyle olmuştur. İkili bellek kuramına itiraz eden psikologlar bu kuramın açıklayamadığı bazı olayları işaret ederler. Nedir bu olaylar? Her şeyden önce mekanik tekrarın bellemeyi kolaylaştırmadığı deneylerle saptanmıştır. Tekrarın etkili olabilmesi için anlamlı bir biçimde ve istekle yapılması gerekir. Bu Craig ve Watkins 1973. Bu psikologlar tekrarın basit bir süreç olmayıp değişik görünümleri olan karmaşık bir olay olduğunu göstermişlerdir. İkinci olarak ikili bellek yaklaşımı birden çok ara bul geriye getir ipucunu kullanıldığında hatırlamanın niçin kolaylaştığını açıklayamaz. Daha önce gördüğümüz gibi birey kodlama sırasında aynı bilgiyi çevredeki veya daha önce sahip olduğu bilgilerle ilgili değişik ipuçlarıyla ilişki haline getirir. Getirirse o bilginin hatırlanması daha kolay olur. Bu gözlemleri yapan psikologlar ikili bellek kavramına öğrenilecek bilginin kodlanma sürecinin derinliğini ifade eden yeni bir kavramın eklenmesi gerektiğini savunurlar. Hatta bazıları ikili bellek değil farklı derinlik düzeylerinden oluşan bir tek bellek yeteneğinden söz edilmesini isterler. Onlara göre üzerinde ısrarla durulan ve birçok ara bul geriye getir ipuçlarıyla ilişki haline getirilen bilgi daha derin düzeylerde işlenmediğinden daha çok hatırda kalır. Yüzeysel işlemden geçen diğer bilgi ise bellekte pek yer etmez. Bu ilginç kuram psikolojide henüz tam ağırlığını ortaya koyamamıştır. Günümüzde psikologların büyük bir çoğunluğu ikili bellek kuramını temel kabul ederek kitap yazar ve araştırma yaparlar. Sayfa 196. Alt ana başlık 6. Yapılandırıcı bellek. Şimdiye kadar basit kelime dizileriyle ve ders çalışma gibi karmaşık düzeyde bellekten söz ettik. Günlük yaşamda karşılaştığımız olaylar ve bilgiler değişik karmaşıklıkta ve yapıdadırlar. Öğrenilecek bilginin ya da olayın karmaşıklık derecesi arttıkça belleğin bir başka özelliği kendini belirtmeye başlar. Bellek pasif bir depolama yeri olarak hareket etmez. Aktif bir biçimde gelen bilgileri yapılaştırır, eklemeler ve çıkarmalar yapar. Boşlukları uygun bir biçimde doldurur. Belleğin bu yönüne yapılandırıcı özellik adı verilir. Yapılandırıcılık belirli bir kültürde yetişmiş olmamızdan ileri gelir. Belirli bir kültürde yetişmiş olmak demek dünyaya, olaylara, bireylerin davranışlarına bakış tarzı ve anlam verme bakımından belirli bir görüşü, belirli bir düzeni algılama tarzıyla affedersiniz bir satır kayması olmuş. Cümleyi baştan alıyorum. Belirli bir kültürde yetişmiş olmak demek dünyaya, olaylara, bireylerin davranışlarına bakış tarzı ve anlam verme bakımından belirli bir görüşü, belirli bir düzeni toplumun diğer üyeleriyle paylaşmak demektir. Kültür, paylaşılan değerler ve algılama tarzlarıyla canlılığını bulur ve toplumda yaşar. Kültür, hangi durumda, neyin nasıl yapıldığı takdirde uygun düşeceğini bize öğretir. Hangi durumlarda, hangi davranışların daha olasılığı olduğunu bize söyler. Farkında olmadan kültürün uygunluk ve olasılık düzenlemelerini günlük yaşamla ilgili algılarımızda sürekli kullanırız. Kültürün bu özelliği belleğin yapılandırıcılığı biçiminde kendini gösterir. Aşağıdaki türden bir etkileşimi okuduğunuzu farz edin. Mümtaz elindeki şişeden bir yudum daha aldıktan sonra karısına bıktım artık. Bu evde yemek hiç zamanında hazır olmayacak mı diye bağırdı. Karısı kızgın biçimde mutfağa girdi. Ağlamamak için kendini zor tuttuğu belliydi. Bir süre sonra size yine Mümtaz karısıyla konuşurken sarhoş muydu diye sorulsa büyük bir ihtimalle evet cevabını verirsiniz. Niçin? Çünkü size verilen hikayede Mümtaz elindeki şişeden bir yudum daha aldığı söyleniyor. Evinde karısına kızgın bir ifadeyle konuşan Mümtaz'ın elindeki şişenin içki şişesi olduğunu ve bu nedenle duygularını kontrol etmekte zorluk çektiğini düşünmeye başlamanız doğaldır. İçinde yaşadığımız kültür, içki, kötü duygular, ailede uyumsuzluk ve mutsuzluk beklentiler zincirini bize öğrettiği için bu zincirin ancak belirli bir kısmı verilse dahi biz verilmeyen kısımları zihnimizden tamamlarız. Böylece Mümtaz'ın sarhoş olduğu hiç söylenmediği halde kültürün verdiği beklentiler zincirinin etkisi altında belleğimiz bu bilgiyi ekler ve hikayeyi yeniden yapılandırır. Şöyle bir başka örnekle belleğin yapılandırıcı özelliğini tekrar gösterelim. Size şöyle bir cümle verildiğini düşünün. Kuşlar öterken Gökhan ağacın altında duruyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra size bir dizi cümle veriliyor ve dizi içinde daha önce size gösterilen cümlenin olup olmadığı soruluyor. Dizide yer alan cümle şu. Kuşlar ağaçta öterken Gökhan ağacın altında duruyordu. Böyle bir deneme yapıldığında deneklerin büyük bir çoğunluğu ikinci cümleyi daha önce gördüklerini söylerler. Günlük yaşamımız içinde gelişen kültürün beklentiler zinciri ilk cümleyi duyduğumuzda kuşların ağaçta olduğu izlenimini uyandırır. Bu nedenle ilk cümleyle ilgili cümleyi ilk cümleyle ikinci cümleyi sanki aynı cümlelermiş gibi algılarız. Kültürün beklentiler zinciri yalnız yukarıda verildiği türden akıl yürütme yoluyla değil, oluşmuş kalıp yargılar yoluyla da belleğin işleyiş tarzını etkiler. Yapılan bir araştırmada deneklere davul ve zurna çalan iki kişiyle onlara gülerek bakan bir üçüncü kişinin resimleri gösterildikten sonra gösterilen resimlerdeki çingene ne yapıyordu diye sorulduğunda ya davul çalıyordu ya da zurna çalıyordu diye cevap vermişlerdir. Sayfa 198. Gerçekte ise resim bir üniversite gezisinde çekilmişti. İki çingeneden rica edilmiş, onların davul ve zurnalarını iki üniversite öğrencisi çalmaya ulaşırken çingene de onlara gülerek bakmıştı. Bu örnek yukarıda kültürümüzdeki çingenelerle ilgili kanıt ve yargının belleğimizdeki yapılandırıcı etkiyi belirli bir yöne ittiğini gösterir. Belleğin yapılandırıcı özelliği evvelden olmuş bir olayı hatırlarken kendini daha etkin bir biçimde gösterir. Örneğin bir kişi tanıklık yaparken olayı olduğu gibi söylediğine içtenlikle inanabilir. Ancak gerçekte onun söylediği, onun belleğinin zaman içinde yapılandırdığı bir olaydır. Onun için mahkemelerde bir tek kişinin tanıklığıyla karara ulaşmak, tanık ne ölçüde güvenilir olursa olsun son derece sakıncalıdır. Alt ana başlık 7. Özet. Belleğin 3 aşaması vardır. Kodlama, depolama ve arayıp bulup geri getirme. Kodlama, dış dünyadaki uyarıcıların belleğe kaydedilebilecek biçime dönüşmesine, depolama, kodlanan bilginin tutulmasına ve ara bul geriye getir işlemi de depolanan bir bilginin gerektiği zaman aranıp bulup çıkarılmasına verilen addır. Bu 3 aşama kısa ve uzun süreli belleklerde farklı görünümler gösterir. Görsel kodu da kullandığı halde kısa süreli belleğin kullanmış olduğu en belirgin kod sessel koddur. Kısa süreli bellek, biyofizik ve uzun süreli bellek ise protein zincirlerinin oluşmasıyla gerçekleşen biyokimyasal bir süreçtir. Kısa süreli belleğin depolama kapasitesi 7 artı veya eksi 2 birim ya da kümedir. Bu kapasiteye ulaştıktan sonra kısa süreli belleğe giren her yeni birim, bellekte evvelden bulunan diğer bir birimi dışarı atar ve onun yerini alır. Kısa süreli bellekteki bir birimi bulmak için yapılan ara bul geriye getir süreci, bellekteki her birim sırayla gözden geçirilerek başarılır. Uzun süreli bellekteki bilgileri kullanılarak, kısa süreli bellekteki yeni bilgileri daha büyük anlamlı bilgi grupları haline toparlamaya kümeleme adı verilir. Ve kısa süreli belleğin kapasitesini arttırmada tek yol olarak kullanılır. Uzun süreli bellekte bilgi temel anlamına göre kodlanır. Hatırlanması gereken yeni birimler ne kadar anlamlı ise ve birimler arasında ne kadar iyi ilişkiler kurulmuşsa o kadar iyi hatırlanır. Birimler arasında ilişki yoksa belleğinin yeni bilgileri anlamlı bir biçimde örgütlemesi hatırlama düzeyini yükseltir. Öğrenilecek bilginin anlamı ne kadar ayrıntılı olarak işlenirse birim bellekte o kadar iyi kalır. Uzun süreli bellekteki unutmaların çoğu ara bul geriye getir ipuçlarının ortadan yok olmasından ileri gelir. Bir başka deyişle bilgi bellektedir fakat onu o sırada o bilgiye ulaşacak ara bul geriye getir ipuçları ortadan kaybolmuştur. Öğrenme sırasında bilgi örgütlenmişse ve öğrenmenin içinde yer aldığı bağlamla hatırlama anındaki bağlam birbirine benzerse ara bul geriye getir ipuçları da o kadar çabuk çok olur ve böylece hatırlama kolaylaşır. Ara bul geriye getir ipuçları diğer öğrenilen bilgilerden bozucu etkiler olduğu ve heyecansal faktörler işin içine girdiği zaman görevlerini tam anlamıyla yapamazlar ve unutmaya yol açarlar. Sayfa 199. Belirli teknikler kullanarak belleğin kapasitesini arttırmak mümkündür. Kısa süreli bellekte kümeleme yoluyla öğrenilen birim sayısını arttırabiliriz. Uzun süreli belleğin kapasitesi hem kodlama ve hem de ara bul geriye getir aşamasında bazı yöntemler kullanılarak arttırılabilir. Kodlama aşamasında yer çağrışımlı yöntem ve anahtar kelime yöntemi gibi belleğe yardımcı düzenleme teknikleri kullanabiliriz. Öğrenilen bilginin ayrıntılarına inerek de kodlama aşamasında belleğin kapasitesini arttırabiliriz. Ara bul geriye getir aşamasında ise uzun süreli belleğin kapasitesini arttırmak için örgütleme yararlı olacağı gibi öğrenme ve hatırlama zamanlarındaki bağlamın benzerliği de yararlı olur. İkili bellek kuramı bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarıldığını kabul eder. Bu kuram belirli bir kazadan sonra kazadan hemen önceki olayları hatırlayamama biçiminde kendini gösteren retrograd amnezi yani geriye dönük bellek boşluğu olayını açıkladığı gibi beynin hipokampus kısmının ameliyatla çıkarılmasından sonra ortaya çıkan ve yeni hiçbir şey öğrenememe biçimini de kendini gösteren anterograde amnezi yani ileri dönük bellek boşluğunda açıklayabilmektedir. Açıklamanın temelinde kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilginin aktarılmaması anlayışı yatar. Serbest hatırlama deneylerinden elde edilen bulguları da ikili bellek kuramıyla açıklamak mümkündür. Listenin sonundaki kelimeler henüz kısa süreli bellekte olduğu için listenin başındaki kelimeler ise ilk başlarda tekrar edilme olanağı buldukları için hatırlanırlar. Ne var ki ikili bellek kuramı anlamlı tekrarla mekanik tekrar arasında bir ayrım yapmaz. Ayrıca anlamlı ayrıntılar üzerinde düzeyine inerek öğrenilen bilginin niçin daha iyi hatırlandığını da açıklayamamaktadır. Bu olayları açıklayabilmek için kodlama sürecinin derinliği kuramı ortaya atılmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere kuram, bilgilerin değişik derinliklerde işlendiğini ve en yüzeyde işlenen bilginin en çabuk, en derin işlenen bilginin ise en geç unutulacağını savunur. Öğrenilecek ve hatırlanacak bilgiler genellikle karmaşık olaylar ve ifadelerden oluşur. Bu tür bilgilerle uğraşırken kültürün beklenti zinciri içinde öğrenilen olayı belleğimiz yeniden yapılandırır, yapılandırma, akıl yürütme ve kalıp yargılar kullanma aracılığıyla etkinliğini gösterir. Sayfa 201. 6. Bölüm. Bilişim, dil, kavramlar ve düşünce, problem çözümünde düşünce. Baştan alıyorum bölüm başlığını. Bilişim, dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünce. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Bilişim kavramı psikologlarca kaç anlamda kullanılmaktadır? 2. Dil ve bilişim arasında ne gibi bir ilişki vardır? Dili oluşturan temel yapılar nelerdir? 3. Kavram nasıl oluşur? Kavram oluşturma ve dil arasında ne gibi bir ilişki vardır? 4. problem çözerken ne gibi zihinsel süreçler ve bilişsel aşamalar işin içine girer? 5. Daha etkin düşünmeyi öğrenebilir miyiz? Nasıl? Alt ana başlık 1. Gelişen bilim alanı, bilişim alanı. Son yıllarda en fazla gelişen psikoloji alanı bilişim olmuştur. Bilişim kelimesinin üzerinde bir dipnot var. Dipnot işareti var. Şimdi bu dipnotu okumak istiyorum. Bilişim kelimesini İngilizce cognition harflerini de yorum. C-O-G-N-I-T-I-O-N kavramının karşılığı olarak kullanıyorum. Bilmek fiiline iş eki getirerek önce biliş kavramını türetiyoruz. Biliş, birçok algısal süreçler sonunda ulaşılan bir zihinsel durumu hali ifade etmektedir. Bilişim, tüm zihinsel süreçlerin birbirleriyle etkileşerek ortaya çıkardığı düşünme, bilme, hatırlama, problem çözme gibi bütün zihinsel faaliyetleri içine alır. Benim kanaatimce İngilizce'deki cognition kavramını tam olarak karşılamaktadır. Bu kavramı kognisyon olarak Türkçe'ye aktarmak yerine Türkçenin kendi olanaklarını kullanarak bilişim kelimesini kullanmayı öneriyorum. Ana metinden devam ediyoruz. Bilişim son derece yaygın süreçleri kapsar ve bu süreçler birbirleriyle ilişki halinde olan birçok kavramın incelenmesini gerektirir. Bu derece karmaşık içeriği olan bu alan ilk başta öğrenciyi şaşırtır ve bazen onun cesaretini kırabilir. İnsan zihninin işleyişi, insanın bilgi kazanmasının ve düşünmesinin temelinde yatan süreçler hemen hemen her türlü insan faaliyetini etkilediğinden bilişsel psikoloji psikolojinin kavramı çok geniştir. Kitabın bu bölümünde önce bilişim alanının genel olarak yapısını, daha sonra da bilişim içinde yer alan bazı özel alanları gözden geçireceğiz. Birazdan göreceğimiz 5 yaklaşımın her biri bilişim alanına bir katkıda bulunmuştur. Fakat bu alanlardan hiçbiri kendi başına bilişim alanını tanımlayamaz. Yeni bir alan olduğu için bilişimi inceleyen psikologlar henüz terminoloji konusunda bile tam açıklığa kavuşmuş değildir. Psikolojinin diğer alanlarıyla karşılaştırıldığında bilişim daha az yapılaşmış, daha az tanımlanmış bir alandır ve henüz gelişim halindedir. Sayfa 202. Yan başlık 5 yaklaşım. 1. Bir bilgi işlem süreci olarak bilişim. Bu yaklaşımı kabul eden psikologlar sinir sistemini kendine duyu organları aracılığıyla ulaşan verileri işleyen bir mekanizma olarak görürler. Onlara göre bilişim bu mekanizmanın nasıl çalıştığını inceler. Alanın kurulmasında önemli rol oynamış olan Ulrich Nasser bilişim alanını şu biçimde tanımlar. İsmin harflerini vermek istiyorum. U-L-R-I-C N-A-S-S-E-R. Devam ediyoruz. Bilişim, duyu organlarından gelen bilginin biçim değiştiriş, azaltılış, işleniş ve depolanış ve yeniden kullanılışında yer alan süreçlerin tümünü inceleyen alandır. Bilgi işlem dili psikologlar arasında en iyi bilinen dillerden biridir. Bu anlayış içinde bilişim tartışması, insan organizmasında bilginin akış yollarını araştırma, parantez içinde dikkat, algı, depolama, geriye getirme ve yeniden bilgiyi kullanma, parantezi kapatıyoruz, biçiminde anlaşılır. Bu anlayışın doğal sonucu olarak insan düşüncesini taklit eden başka bir deyişle bir anlamda zeka gösteren programlar yazılmıştır. Böylece insanlarla satranç oynayan ve problem çözebilen bilgisayar programları geliştirilmiştir. Bazı araştırmacılar yazdıkları programı insan belleğine benzeterek onu taklit etmişlerdir. Bir kısım araştırmacılar sabırsızlık ve cesaretin kırılması gibi insanın bazı duygusal özelliklerini yazdıkları programlara eklemişler. Böylece insan davranışına daha benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Bu alan yapay zeka ve robot yapımı olarak bilinir. Ve şu anda hemen hemen gelişmiş ülkelerin tümünde en faal araştırma alanlarından birini oluşturur. 2. Sembollerin zihinde kullanımı olarak bilişim. Bilişimi tanımlayan bazı psikologlar, bilişsel faaliyet olarak gösterdiğimiz her olayın, sembollerin zihinde kullanılması sonucu meydana geldiğini söylerler. Kendinden başka bir şeyi temsil eden her şeye sembol adı verilir. Kelimeler sembollerden oluşur. Örneğin koyun kelimesi hepimizin bildiği bir hayvanı belirten yazılı ya da sözlü bir semboldür. Dil kelimelerden oluştuğuna göre dilin semboller aracılığıyla iletişim kuran bir düzen olduğunu söyleyebiliriz. Semboller yalnız dilde bulunmaz. Trafik düzenlemelerinde sembollerden büyük ölçüde yararlanılır. Karayollarında tehlike olduğunu belirtmek için sönüp yanan kırmızı ışık kullanılır. Matematik, müzik ve diğer bilim dallarının kendine özgü semboller kullandığını hepimiz biliyoruz. Bizim benliğimiz sembollerle çalışır. Bir arkadaşınızın yüzünü düşündüğünüzde nasıl bir yüzü olduğunu gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Arkadaşınızın yüzü sizin belleğinizde bir nesne olarak fiziksel bir biçimde bulunmadığına göre bellekte sinirsel enerjilerin oluşturduğu semboller aracılığıyla temsil edilir. Sembolün en önemli özelliği şudur. İçinde bulunduğumuz anın ve çevremin esiri olmaktan bizi kurtarır ve önceden görmüş olduğumuz dış çevreyi ve o çevre içinde yer alan deneyimlerimizi istediğimiz zaman yeniden yaratma olanağını bize verir. Şu anda babanızı düşünün. O sizin yanınızda olmasa bile hayalinizde onu şu anda gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Semboller bize yaratıcılık olanağı verirler. Örneğin hiç pembe kurbağa görmediğiniz halde böyle bir kurbağa düşünme olanağınız vardır. Sayfa 203. Semboller yukarıda saydığımız özellikleriyle bizi geçmişe, geleceğe ve dışarıda gözlenmesi olanaksız olan yaratıcılığa götürür. Bu nedenle bazı psikologlar sembollerin akılda kullanılışını bilişimin temel konusu olarak görürler. 3. Problem çözümü olarak bilişim. Bazı psikologlar en önemli bilişim süreci olarak problem çözmede kullanılan düşünceyi görürler ve bilişim alanını bu süreçte tanımlarlar. Bu görüşe göre çevrede bulunan olanakları bellek ve bellekte bulunan bilgi ve becerileri belirli bir problemi çözmek için kullanma bilişimin en belirgin tanımlayıcı özelliğidir. Her insanda insan düşüncesi ya dolaylı veya dolaysız şekilde belirli bir sorunu çözmeye yönelmiştir. Örneğin aç olduğunuzun farkına vardınız ve yemek yemek istiyorsunuz. Eve giderek yemek hazırlamak ya da lokantaya giderek yemek ısmarlamak açlık sorununu çözmeye davranışını örnek oluşturur. Hayal kurma belirli bir çözüme yönelmiş değildir. Fakat hepimizin bildiği gibi bilişsel bir davranıştır. Hayal kurma ilk bakışta belirli bir problemi çözmeye yönelmeyen düşünce tarzlarıyla ilgili olarak psikologlar ne derler? Bu psikologlar hayal kurmanın gerçekte belirli bir işlevi olduğunu ve bu anlamda belirli bir sorunun dolaylı olarak çözmeye yardımcı olduğunu söylerler. Hayal kurarak içinde bulunduğu sıkıcı durumun bunaltıcı etkisinden uzaklaşan kimse hayal kurmayı belirli bir işlev için kullanır. Daha sonra gözden geçireceğimiz savunma mekanizmaları da bu tür yaklaşıma bir örnek oluşturur. Bilişim alanında araştırma yapan psikologların tümü problem çözme ile ilgili düşüncenin bilişsel psikolojinin alanı içinde olduğunu kabul ederler. Aradaki fark, bazı psikologların bilişim olarak yalnız problem çözmenin temelinde yatan düşünce süreçlerini ele almaları, bazı psikologların ise problem çözme davranışının yanı sıra diğer değişik süreçleri de bilişim psikolojisinin kapsamı içine katmalarıdır. 4. Genel kapsamlı düşünce olarak bilişim. Yalnız problem çözme durumundayken düşünmeyiz. Birisinin ismini hatırlamaya çalışırken, duygu ve düşüncelerimizi okunaklı bir biçimde kağıt üzerine yazarken, dün akşam gördüğümüz rüyanın ne anlama geldiğini bulmaya çalışırken de düşünürüz. Bazı hatırladığımız kelimeler halinde bize gelir, bazıları ise, parantez içinde, geçen yaz Boğaz'da yaptığımız vapur gezisini düşündüğümüz anda olduğu gibi, parantezi kapatıyoruz, görsel imajlar halinde gelir. Bazı düşünceler mantıksal işlemlere dayanır. Bazı düşüncelerin ise mantıksal yapısı gizlidir. Düşünce süreçlerinin tümü bilişim alanını oluşturur. 5. Birbiriyle ilişkili süreçlerin toplamı olarak bilişim. Bazı psikologlar kesin sınırlar koymak yerine birbirleriyle ilişkili çok sayıda psikolojik süreci bilişim alanında toplarlar. Bu psikologlara göre bilişsel psikolojinin alanı şu süreçleri kapsar. Bilme, algılama, hatırlama, karar verme, düşünme, akıl yürütme, problem çözme, öğrenme, hayal etme, kavramlaştırma ve dil kullanımı. Bu bölümde bilişsel psikolojinin psikologların anlamaya çalıştığı değişik süreçleri inceleyeceğiz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında bu süreçler birbirinden bağımsız değildir. İnceleme ve tartışma kolaylığından dolayı ayrı ayrı ele alınıp incelenirler. İnsan zihni bir bütün olarak bir bütün olarak ve son derece karmaşık bir şekilde işler. Bu karmaşık olayı bütünüyle anlamamız olanağı olmadığı için anlayabileceğimiz ufak alanlara bölerek incelemek yolunu seçiyoruz. Alt ana başlık 2. Dil. Dil, insanlara son derece karmaşık ve kudretli bir sembolik iletişim aracı sağlamıştır. Hayvanlar, yiyeceğin nerede olduğunu, tehlikeli bir durumun varlığı veya cinsel birleşme isteği gibi belirli temel mesajları kendi hemcinslerine iletebilirler. Hayvanların iletişimi ne kadar karmaşık ve ilgi çekici de olsa, dile bağlı olarak geliştirilmiş insan iletişimiyle karşılaştırıldığında son derece basit kalır. İnsan dili son derece soyut ve karmaşık bir süreçtir. Psikologlar insan diliyle ilgili değişik bilgiler elde etmişlerdir. Ne var ki bilmediğimiz konular çoktur ve bu konuda araştırmalar devam etmektedir. Aşağıda dilin yapısını ve dile temel yaklaşımları ana hatlarıyla tartışacağız. Yan başlık. Fonem ve morfemler. Dil, insan seslerinin bir araya gelmesinden oluşmuş, belirli bir yapısı olan bir sistemdir. Dilin bir anlam farkı meydana getiren ses birimine fonem adı verilir. Her dil, fonem adı verilen temel ses birimlerinden oluşur. Türkiye Türkçesinde 8 sesli ve 23 sessiz olmak üzere 31 fonem vardır. Bir genelleme yaparak Türk alfabesindeki her sesli ya da sessiz harf, Türkçe fonemlerinden birine karşılıktır diyebiliriz. Aşağıda Türkçedeki fonemlere örnekler verilmiştir. Hece başında alt alta yazıyor. Ot, öt, et. Hece ortasında var, ver, vur. Hece sonunda kan, kas, kat. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi ister kelimenin başında, ister ortasında veya sonunda olsun, bir tek ses değişimi kelimenin tüm anlamını değiştirir. En ufak dil yapı birimine morfem adı verilir. Yine bir genelleme yaparak Türkçedeki hecelerin birçoğunu morfemlere karşılık olarak gösterebiliriz. Morfemler, fonemlerin belirli kurallara göre bir araya gelmesinden oluşur. Sesli harfi V, sessiz harfi C ile belirtirsek, Türkçe'de hecelerin büyük bir çoğunluğunun C ve C, parantez içinde bir, taş, yak örneklerinde olduğu gibi parantezi kapatıyoruz, yapısına göre kurulduğunu görürüz. İkinci en büyük kümelenme olarak VC, parantez içinde un, un, at, el örneklerinde görüldüğü gibi parantezi kapatıyoruz. Ve ancak kelime sonuna gelen eklerde CV, parantez içinde da ve Y örneklerinde olduğu gibi parantezi kapatıyoruz. Yapısına rastlanır. Kravat kelimesi Fransızcadan alınmış bir kelimedir. Bu kelime Türkçe yazıldığı biçiminde sesli ve sessiz harflerle gösterilirse CCV, CVC elde edilir. Son hece vat, Türkçenin CVC yapısına uygun düşer. Ancak ilk hece yani kıra, CCV yapısını gösterir ve Türkçenin hece yapısına ters düşer. Fransızcanın etkisi altında kalmamış Türkler, kelimeyi kravat olarak yazma ve söyleme eğilimini gösterirler. Dipnot. Burada verilen bilgiler dil bilim kurallarına tam teknik anlamıyla uymamakta, ancak günlük yaşamla ilgili ilişkiler kurmamıza yardım etmektedir. Dil konusu kendi başına uzmanlık isteyen bir bilim konusudur. Biz burada bir genel psikolojik kitabının çerçevesi içinde oldukça genel bir anlamda bilgi vermeye yöneldik. Kravat örneğiyle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Türk köylüleri asırlar boyunca bu tür bir dil kurallarını uygulayarak Türkçeyi Arapça ve Farsça'nın etkisinden korumuşlardır. Ana metinden devam ediyoruz. Yan başlık. Tümlet yapısı grameri. dilin genel olarak yapısını ve işleyiş biçimini yöneten kuralların tümüne o dilin grameri denir. Türkçe grameri, fonemlerin nasıl bir araya gelerek morfemleri oluşturduğunu tanımladığı gibi, morfemlerin bir araya gelerek kelimeleri ve kelimelerin de bir araya gelerek aşama aşama önce cümleç, daha sonra cümlecik ve en sonunda da cümle oluşturmasını tanımlar. Yapıya yönelik bu yaklaşıma cümleç yapısı grameri adı verilir. Cümleç yapısı gramerinin kurallarını kullanarak cümleleri aşama aşama daha ufak yapı birimleriyle indirgeyebiliriz. Aç adam ekmeğini yedi. Bu cümleyi yapı birimlerine indirgediğimizde şu birimlerle karşılaşırız. Birinci cümle, bir cümle, aç adam ekmeğini yedi, cümleç, isim cümleci, aç adam, fiil cümleci, ekmeğini yedi. 3. Sıfat, aç, isim, adam, ekmek, adam, ekmek, fiil, yemek. 4. Haller, ait olma, yani i eki, etkinlik, ne i eki, ni eki. 5. Zaman, geçmiş zaman. Bu sayfada bir fotoğraf var. Eski bir tarihi esere ait. Fakat dipnot ilginç geldiği için okumak istiyorum. Bu taşın üzerinde birçok çivi yazısı ve yöreli türünden yazılar var. Dipnotu okuyorum. Resim 6.1. Hitit yazılarındaki gramer kuralları, bugünkü dillerde kullanılan gramer kurallarının aynısıdır. Ana metinden devam ediyoruz. Bu tür cümle analizleri bir zamanlar yaygındı. Ve dilin grameri dendiği zaman böyle analizler yapabilme gücünü veren dil kuralları anlaşılıyordu. Cümleç yapısı gramerinin dilin tüm kurallarını gösteremediği bugün dil bilimi alanında çalışan bilim adamlarınca kabul edilmiştir. Yapıya yönelik gramerler dille ilgili iki önemli olayı açıklayamaz. Bazı cümleler birden fazla anlam taşırlar. Örneğin askerde olan amcamın oğlu. Bu tür cümlelerin hangi anlama geldiğini anlayabilmek için cümle çapısının ötesine gitmemiz gerekir. Ne var ki gramer kısıtlıdır, bu konuda yardımcı olacak bilgiyi bize veremez. 2. Aynı anlamı birden fazla yapı içinde söylemek olanağı vardır. Örneğin Ali masayı kırdı cümlesini, masayı kıran Ali'ydi, masa Ali tarafından kırıldı gibi değişik yapılarda söylediğimiz halde az çok aynı anlam elde ederiz. Bu yetersizliklerden dolayı cümleç yapısı, gramerin yerine dilde derin ve yüzeysel yapı ayrımı yapan bir yaklaşım Noam Chomsky tarafından önerilmiştir. Harfleri vermek istiyorum. N-O-A-M C-H-O-M-S-K-Y 1965. Sayfa 206'dayız. Yan başlık. Derin ve yüzeysel yapı. Chomsky, gramer analizlerinde yalnızca yapıyı değil, bireyin ne demek istediğini, başka bir deyişle konuşunun niyetini de hesaba katmak gerektiğini söylemiştir. Dilin derin yapısı, konuşunun söylemek istediği anlamı, onun niyetini bulundurur. Dinleyen kişinin duyduğu kelimeler dizisi, dilin yüzeysel yapısını oluşturur. Yukarıda verdiğimiz örneklerde görüldüğü gibi, bir yüzeysel yapı birden fazla derin yapıyı temsil ederse, yüzeysel yapının belirsiz olduğu söylenir. Değişik yüzeysel yapılar aynı anlamı ifade ediyorsa, değişik cümlelerin aynı derin yapıdan kaynaklandığı söylenir. Yan başlık, dönüştürümlü gramer. Derin yapı nasıl oluyor da kendisini yüzeysel yapıda ifade edebiliyor? Bu soruya Chomsky, dönüştürümlü gramer kavramıyla cevap vermiştir. Birey konuşurken söylemek istediği temel niyeti aşama aşama değişik dönüştürüm kuralları uygular ve sonuçta yüzeysel yapıya ulaşır. Örneğin Ali masayı kırdı cümlesinde temel anlam Ali ve masa arasındaki ilişkiyi ifade eder. Konuşunun ağzından çıkan yüzeysel yapı bu temel anlamı değişik biçimlerde ifade eder. Dinleyen yüzeysel yapıyı duyar ve ters yönde aşama aşama dönüştürümlü kurallar uygulayarak konuşunun ne demek istediğine temel anlama ulaşır. Bu kurallar bilişsel süreçler içinde o kadar süratle uygulanır ki ne konuşan ne de dinleyen herhangi bir zaman süresi geçtiğinin farkında değildir. Chomsky'ye göre konuşma ve dinlemede dönüştürümlü kurallar mutlaka yer alır. Gramer kuralları değişir mi? Evet, bir dilin gramer kuralları yavaş da olsa sürekli değişim içindedir. Toplum gelişip karmaşıklaştıkça toplum içinde yaşayan bireylerin birbirlerine iletmek istediği mesajlar da değişir ve karmaşıklaşır. Dil bu değişmeyi izler. Yüzlerce yıllık bir zaman süresi içinde bir dilin yapısı ve kelime hazinesi değişik zaman noktalarında karşılaştırılırsa her dilin sürekli değişim içinde olduğu gözlenir. Belirli bir zaman süresi içinde o dili yazan ve konuşanlar bu değişimi kolayca fark edemezler. Ancak o dilin tarihini inceleyen bilim adamlarına değişmeler çok belirgin olarak görülür. Türkçe hızlı bir değişim içinde olan bir dildir. Modern Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri hukuk, eğitim ve ekonomi konusunda toplumsal devrimler yaparak Batı ülkelerinin uygarlık düzenine ulaşmak için büyük çaba harcamıştır. Sayfa 207. Bu doğrultuda dilde Arapça ve Farsçanın etkisinden kurtulmuş yeni bir Türkçe oluşturma amacını güden Türkçeleştirme akımına Cumhuriyet hükümetlerince büyük önem verilmiştir. Akım, arılaştırma, dil devrimi ve Türkçeleştirme gibi değişik adlarla bilinir. Bu akımın temelinde dil bilimsel nedenler yerine yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi toplumu Batı uygarlık düzeyine çıkarmak gibi siyasal ve ideolojik nedenler yatar. Dili arılaştırma akımı birçok yazarın yeni Türkçe ile yazmasına ve yayınlamasına imkan sağlamış ve Türkçedeki değişimi hızlandırmıştır. Dipnot: Türkçe içinde yer alan bu akımlar ve bunların incelenmesi burada birkaç sayfaya sığamayacak kadar çok yönlüdür. Ana metinden devam ediyoruz. Yan başlık: Anlama, hatırlamada yapılandırma ve yeniden yapılandırma. Bize söylenenleri söyleyen kişinin niyetine uygun olarak anlayıp o biçimde hatırladığımız durumlar son derece enderdir. En sık görülen konuşanın söylediğini demek istediğinden daha farklı olarak anlama ve hatırlama durumlarıdır. Konuşan ve dinleyenin farklı şeyleri söyleme, anlama ve hatırlamasının temelinde değişik nedenler vardır ve bilişsel psikolojide yapılan araştırmalar bu konuda yavaş yavaş ışık tutmaya başlamıştır. Bu nedenleri şöyle özetleyebiliriz. 1. Bağlam. Algılamanın diğer alanlarında olduğu gibi dille iletilen mesajların algılanması da o mesajın yer aldığı bağlam içinde anlam kazanır. Kişilerin aynı fiziksel ve toplumsal ortam içinde farklı algılamaları vardır. Bu nedenle farklı bilişsel bağlam geliştirirler. Parantez içinde, annesiyle arasındaki ilişkinin türü onun okulu ciddiye alıp bir an önce mezun olmasına yol açtı. Tırnağı kapatıyoruz. Cümlesini okuyan bir kişi, ilişkinin türü ifadesini kendi içinde bulunduğu bağlam içinde anlar. Birey annesiyle iyi ilişkiler içinde ise yukarıdaki cümleyi annesi ona eğitimin önemini anlatmış, sürekli ona destek olmuş biçimde yorumlar. Öte yandan annesiyle ilişkisi olumsuz olan başka bir kişi ise annesi ona evde yaşamı zehir ettiğinden bu cehennemden kurtulmak için eğitimi ciddiye almış biçimde yorumlar. 2. Kaynaşım. Cümlelerin anlamı birbirleriyle sürekli etkileşim ve kaynaşım halindedirler. Bize söylenen sözleri birbirlerinden yalıtılmış birimler halinde belleğimizi tutamayız. Sürekli bir bütün oluşturmaya çalışırız. Evde sürekli birbirleriyle bağırırlardı. Hiç kimse birbiriyle sakin ve anlayışlı biçimde konuşamazdı. Yemek pişirirken Olcay'ın annesi babasından yardım istedi cümlelerini okuduğumuzda Olcay'ın annesinin babasından yüksek sesle bağırarak yardım istediğini düşünürüz. Böyle düşündüğümüzde normal bir bilişsel süreç göstermiş oluruz. Çünkü hem bağlam hem de kaynaşım etkenleri bizi böyle bir sonuca götürür. Sayfa 208. 3. Yapılandırma ve yeniden yapılandırma eğitimi. İnsan belleğiyle ilgili uzun süreli zaman boyutu içinde yapılan araştırmalar, bireylerin belleme ve hatırlamalarında yapılandırma ve yeniden yapılandırma eğilimleri gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu konuda öncülük yapan İngiliz sosyal psikoloğu Frederick Bartlett olmuştur. 1932. Harflerini vermek istiyorum. F-R-E-D-E-R-I-C-K B-A-R-T-L-E-T-T. Devam ediyoruz. Barlet daha önce söylemiş olduğu bir hikayenin anlattığı kişilerin belleğinde 10 yıllık bir zaman süresi içinde nasıl değiştiğini izlemiştir. Onun yaptığı gözlemler daha sonra laboratuvar koşulları altında gözlenmiştir. Hikaye ilk söylendiğinde her birey kendine göre hikayeyi yapılandırma eğilimi göstermiştir. Zamanla hikaye yeniden yapılandırılmış ve bireyin bilişsel yapısına uygun bir biçim kazanmıştır. 4. Şemalar. Bilişsel psikoloji şema kavramını İsviçre'de gelişim psikoloğu Piaget'ten almış ve onun bilişsel psikolojinin önemli kavramlarından biri yapmıştır. Piaget isminin harfini vermek istiyorum. P-I-A-G-E-T. Devam ediyoruz. Şema, nesne ve olayların zihinde nasıl temsil edildiği... Affedersiniz, bu cümleyi baştan alıyorum. Bir satır kayması olmuş. Şema, nesne ve olayların zihinde temsil edildiği belirli bir yapıya verilen isimdir. Örneğin elma nesnesi, belirli biçim, renk, büyüklük ve koku duyumlarıyla bizde bir şema oluşturur. Nesnelerde olduğu gibi soyut kavramların da bir şemasından söz edilebilir. Saygı kavramı, belirli bir duygusal ton, sosyal ilişki, beden duruşu, sesin perdesi gibi karmaşık bir yapıya, şemaya sahiptir. Türklerin saygı şemasıyla Amerikalıların saygı şeması farklı olduğundan, Amerika'ya gelen Türklerin çoğu ilk başlarda Amerikalıların büyüklerine karşı son derece saygısız olduğunu düşünürler. Gerçek olan ise iki toplumun aynı kavram için farklı şemalar kullanmasıdır. Tek tek olaylar, nesneler ve kavramlar şemaya sahip oldukları gibi karmaşık olaylar da her kültür ve toplum içinde şemaya sahiptirler. Örneğin düğün olayının şeması bir başlangıcı, bir gelişimi, bir odak noktasını, yavaşlamayı ve nihayet bir bitimi içerir ve Türkiye'nin bir bölgesinden diğer bölgesine her aşamada farklılıklar gösterir. Aşk hikayesi kültürümüzde belirli bir yapı ve duygusal ton gösterir. Geleneksel bölgelerde aşıklar birbirleri iletişim kurumu olanlarına sahip değildirler. Geleneksel toplum onları sürekli baskı altına almaya çalışır. Anne baba bu sevgiye karşıdırlar. Ağlama, hüzün ve ayrılık kaçınılmazdır. Bireysel özgürlüğün toplum düzeninden üstün tutulduğu Amerika gibi bir toplumda aşk hikayesi şeması son derece farklıdır. Bu nedenle bir Amerikalı ve Türk birbirleriyle duygusal ilişki içine girdiklerinde büyük bir ihtimalle bir süre sonra Türk Amerikalı'yı bencil ve yüzeysel, Amerikalı Türk'ü karamsar ve kendine güvensiz bulur. Bireyler şemaları hiç farkında olmadan zihinlerinde taşırlar ve duydukları sözleri, gördükleri olayları bu şemalar içinde yorumlarlar, anlarlar ve belleklerine kaydederler. Bir toplum içinde bireyler şemaları geniş ölçüde paylaşırlar. Bu paylaşmanın altında yatan nedenler o neden o toplumun kültürüdür. Bu nedenle Türkler birbirlerinin davranışlarını ve sözlerini daha kolayca anlarlar ve hatırlarlar. Farklı kültürlerde yetişmiş kimselerin birbirleriyle iletişim kurmalarında zorluk yalnız dillerinin değil, zihinsel şemalarının da farklı olmasından ileri gelir. Sayfa 209. Yan başlık. Dilin öğrenilmesi. Çocuk dil öğrenirken değişik aşamalardan geçer. Bu aşamaları aşağıda ana hatlarıyla tanıyacağız. 1. Cıvıldama devresi. Doğumundan sonraki ilk 3-4 ay içinde bebekler ağlamanın, agu agu sesi çıkarmanın, esneme ve geğirme dışında sözlü faaliyetlerde bulunamazlar. 6 ay civarında durum değişir. Bu devrede çocuk kendiliğinden cıvıldama davranışı göstermeye başlar. Bu sesler ilk başlarda genel insan sesi olarak kendilerini gösterirler. Fakat kısa bir zaman içinde bebek, çevresindeki insanların konuştuğu dil fonemlerini andıran sesler çıkar.